Ayrım 8.
Hadislerin pek çoğu anlam olarak nakledilmiştir. Yani duyanlar o sözü kendi anladıkları biçimde ve kendi sözleriyle anlatmışlardır. İkinci duyan da aynı ölçüyle hareket ederse peygamberin sözünün 200 yıl sonrasına kadar ne derece tam onun söylediği biçimde gitmiş olur. Buna imkan var mı? Bundan dolayı peygamberden nakledilen sözler arasına bilerek veya bilmeyerek pek çok başka sözler ve düşünceler karışmıştır. Bunların kesin olanı ancak mütevatir olanıdır ki sözlü tevatür çok azdır. Anlam olarak mütevatir olan hadisler de çok değildir. Diğerleri bir kişinin, iki kişinin veya birkaç kişinin anlatımlarına dayanır. Bundan dolayıdır ki büyük müçtehit İmam Azam Ebu Hanife pek az hadise sahih gözüyle bakmıştır. Tarih-i Bağdat'ta İmam Ebu Hanife'nin hadis rivayetlerine güvenemediği hakkında pek çok rivayet vardır. Mesela Yahya ve Adem, abdest imanın yarısıdır şeklinde bir hadis söyleyince Ebu Hanife, öyleyse iki kez abdest al ki imanını tamamlayasın demiştir. Tarih-i Bağdat 13.388. İbn Haldun mukaddimesinde şöyle diyor. Bil ki müçtehit imamlar az veya çok hadis rivayet etmede değişik görüştedirler. Ebu Hanife'nin rivayet ettiği hadislerin sadece 17 veya bu civarda 50'ye kadar olduğu söylenir. Malik'e göre de ancak muvattaada olanlar sahihtir ki bunlar da 300 hadis civarındadır. Ahmet İbn Hanbel'in müsnedinde ise 30 bin hadis vardır. Mevcut baskılarda 50 bin hadis var. Herkes içtihadı doğrultusunda hadiste bir tutum izlemiştir. Bazı haksız mutaassıplar az hadis rivayet eden müçtehitlerin hadis bilmedikleri için az rivayet ettiklerini söylemişlerdir. O büyük imamlar hakkında böyle bir inanca saplanmak doğru değildir çünkü şeriatın kaynağı kitap ve sünnettir. Hadisi az bilenin araştırması, rivayetleri öğrenmesi gerekir. Ta ki dini sağlam temellerden, hükümleri Allah'tan duyurandan almış olsun. Az hadis rivayet eden müçtehitler bilmediklerinden değil, hadise bulaşan sakatlıklardan, hadisin önüne çıkan hastalıklardan dolayı az rivayet etmişlerdir. Çoğunun kanısına göre cer, ravinin çürük tarafını ortaya çıkarmak en önde gelir. Bundan dolayı o büyük bilginin içtihadı kendisini bu tür hastalıklarla illetli hadisleri almamaya götürmüştür. İmam Ebu Hanife rivayet ve nakil şartlarında titiz davranmıştır. Kesin akıl kanıtıyla çatışan rivayeti almamış, bu yüzden onun rivayeti ve hadisi az olmuştur. Yoksa o kasten hadisi terk etmiş değildir. Mukaddime sayfa 409-410. Buhari 600 bin hadis toplamışken bunlar içinde sadece 7 bin hadisi kitabına almıştır ki bunların da çeşitli yerlerde geçen tekrarları atılırsa geriye 4 bin hadis kalır. Mukaddime sayfa 407. Darüşşab Kahire. Uydurmacılardan kimileri hadis uydurmayı bir karakter düşüklüğü de saymıyor, hatta bunu sevap telakki ediyordu. Yahya İbn Said el-Kad'dan salih zayıf kişiler en çok hadis konusunda yalan söylerler. Başka hiçbir konuda hadiste söyledikleri kadar yalan söylemezler demiştir. Fecrul İslam 212. Salihlerin uydurdukları hadisler ibadetlere yöneltme, dünyadan kaçma, ahirete iştiyak, cennete imrendirme, cehennemden sakındırma, terhib ve terhiple ilgilidir. Bunlar içinde mutasavvıflar da sülük halleriyle fena, beka, sav, vahdet-i vücut gibi tasavvuf hal ve makamlarıyla ilgili hadisler ortaya atmışlardır. Arapların diğer milletlere, yabancıların Araplara üstünlüğü, çeşitli ulusların bir yandan iyiliği, diğer yandan kötülüğü hakkında, Habeşlilerin ve Türklerin faziletleri aynı zamanda kötülükleri hakkında hadisler uydurulmuştur. Bazı kişiler, hükümdarlara yaklaşmak için onların yaptıkları işlerin hoş olduğunu gösteren hadisler uydurmuşlardır. Mesela Giyas İbn İbrahim Halife Mehdi, 158-175'in huzuruna girmiş, güvercinle oynamayı seven halifenin hoşuna gitsin diye, yalnız tabanlı deve yahut tırnaklı at ya da kanatlı kuşta koşu olur. Bakınız En Nihayet Fi Garibil Hadis 2-55 şeklinde bir hadis söylemiş. Kölesine bu adama 11 dirhem verilmesini emreden halife bu adama da çıkarken, senin ensenin Allah'ın elçisine yalan söyleyenlerin ensesi olduğunu anladım. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem kanat demedi demiştir. Fefatihur Rahamit bi Şarhi Musellimiz Subut 2 Taksim 124. Özellikle zayıtlar ibadetlere teşvik, cehennemden korkutma, terhip ve terhip konusunda pek çok hadis uydurmuşlardır. Ebu İsmet Nuh ibn Ebi Meryem, insanların Ebu Hanife'nin fıkhı ve Muhammed ibn İshak'ın mazisi siyeriyle uğraşıp Kur'an'dan yüz çevirdiklerini görünce Allah için Kur'an surelerini okumanın fazileti, falan sureyi okuyana şu kadar, falan sureyi okuyana şu kadar sevap verileceği hakkında hadisler uydurduğunu söylemiştir. Bunları kah İkrime yoluyla İbn Abbas'tan, kah da Ubey ibn Kab'dan rivayet etmiştir. Fefatihur Rahmut Şarhu Musellimiz Subut 2 Taksim 125. Özellikle Cemel vakasıyla başlayan ve Hazreti Ali'nin öldürülmesiyle duruna ulaşan bölünmeler, Şiilik, Sünnilik, Haricilik gibi gittikçe birbirine düşmanlıkları artan gruplar, Cebriye, Kaderiye, Mürciye, Cehmiye gibi farklı inançlar benimseyen mezhepler, kendilerinin düşünce ve inançlarını destekleyen hadisler ortaya attılar. Emeviler kendi mevkilerini sağlamlaştırmak için Emevi ailesini, Hazreti Osman'ı öven abartmalı hadisleri literatüre geçirmişlerdir. Mesela Hazreti Osman'ın 300 deveyi bütün yükleriyle birlikte güçlük ordusuna bağışladığı haberi bunlardan biridir. Osman'ın bu bağışı üzerine peygamberin minberden inip "Bundan böyle Osman ne yapsa günah yazılmaz" dediği rivayet edilmiştir. İbn Hanbel Müsned 4 Taksim 75. Taberi'nin tarihinde kaydığına göre 41. Hicret yılda Muire İbn Şube'yi Kufiye vali tayin eden Muaviye İbn Ebi Süfyan demiş ki: "Sana birçok şey tavsiye etmek istiyordum ama senin sağduyuna dayanarak beni memnun edecek, otoritemi sağlamlaştıracak, halkımı düzeltecek işler yapacağına inandığım için artık bunları söylemeye gerek görmüyorum. Ancak bir hususa özellikle dikkatini çekmek isterim. Sakın Ali'ye sövmeyi ve onu kınamayı, Osman'ı da rahmet ve mağfiretle anmayı ihmal etme. Ali'nin adamlarını kusurlu göster, onları dinlememeyi öğütle. Osman'ın adamlarını öv ve onlara yaklaşmayı, onların rivayetlerini dinlemeyi tavsiye et." Küfe'de 7 yıl valilik yapmış olan Muire, güzel ahlak sahibi, dirliği seven bir kişi olmasına karşın Ali'yi kötülemeden geri durmaz, Osman'ın katillerini lanetlerdi. Osman'a rahmet ve mağfiret diler, onun yandaşlarını överdi. Tarihul Umemi Valmülük 6 Taksim 141-142. Emevilerin amaçlarına hizmet edecek pek çok hadis uydurulmuştur. Şiiler Ali ve evladını Aba Ehlak gösteren hadisi ortaya atarken, Abbasiler de dedeleri Abbas'ı Ehlik İsa göstermenin yolunu bulmuşlardır. Tirmizi'nin rivayet ettiği şu hadisin amacı bellidir. Allah'ın elçisi Abbas'a, "Pazartesi sabahı sen ve çocuğun bana gelin de sana dua edeyim. Allah onunla seni ve çocuğu yararlandırsın" dedi. Ertesi sabah Allah'ın elçisi bize bir kisa giydirdi ve şöyle dua etti: "Allah'ım, Abbas'ın ve çocuğunun açık ve gizli günahlarını bağışla. Onlarda hiç günah bırakma. Allah'ım, onu ve çocuğunu koru." Tirmizi Menakıb 29H 3762. Taberani de şunu rivayet etmiştir: "Hilafet amcamın ve babamın parçasında kalacaktır. Ta onlar onu Mesih'e teslim edinceye dek." Buhari'nin Şeyhi Naim İbn Hammad el-Mervezi, ölümü 228 Taksim 843, El-Fiten vel-Melahim adlı kitabında İbn Elihadan Hazreti Ali'nin şöyle dediğini rivayet etmiş: "Hazreti Muhammed'in vefatından itibaren ümmetinin saltanatı 167 yıl 31 gün sürecektir. Bundan sonra Allah onların üstüne gevşemeyi salacaktır." Hazreti Peygamber 11. Hicret yılında vefat ettiğine göre işaret edilen tarih Hicret'in 178. yılına rastlar ki bu tarih Harun Reşit'in Halit Bermeki'yi vezir yaptığı tarihtir. Demek ki bu söz Bermekilere karşı nefret uyandırmak amacıyla uydurulmuştur. Siyasi amaçlardan ayrı olarak ortamın koşulları içinde doğan kelam okulları, Müslümanların Mutezile, Murciye, Şia, Hariciler, Ehl-i Sünnet gibi kısımlara bölünmesi de hadis uydurulmasında etkin olmuştur. Bu konuda fıkıh okullarının katkısı da az değildir. Fakih, görüşüne halk arasında değer kazandırmak için hadis uydurmuştur. Bundan dolayı fıkıh hadislerinin çoğu hadisçilere göre doğru değildir. Cenneti imrendirmek, cehennemden korkutmak için çeşitli ibadet ve eylemlerin sevap veya günahları konusundaki sözlerin eleştirilmesinde hadisçiler fazla titizlik göstermemişler, onlar daha çok hüküm bildiren hadislerin senetlerine dikkat etmişlerdir. Onların terhib ve terhip konusunda hoşgörülü davranmaları pek çok uydurma sözün bu alana akmasına neden olmuştur. Sözlerini etkinlik kazandırmaya çok hevesli olan hikayeci ve vaizler de masallarını hadis biçimine sokmaktan geri durmamışlardır. Hatta hadis uzmanları bazen halk yanında masallarıyla itibar kazanmış olan bu kimseleri eleştirmekten çekinmişlerdir. İbnül Cevzi, hadiste en büyük bela hikayecilerden gelir çünkü onlar sözlerini etkinleştirecek hadisler anlatmak isterler. Oysa bu türden sayı hadis azdır, diyor. Hadis kritiği. Hadisçiler, hadislerin doğrusunu yanlışından ayırt edebilmek için büyük çaba harcamışlar. Bunun için kriterler koymuşlardır ama bu kriterler hadisin içeriğinden çok senet, anlatanlar zinciriyle ilgilidir. Eğer hadisin senet zinciri sağlamsa metnin Kur'an'a ve gerçeklere uyup uymadığına fazla dikkat edilmemiştir. Abdullah İbn Ömer'in aşağıdaki sözü peygamber sözüne nasıl katmalar yapıldığını gösterir. İbn Ömer, kim av ya da sürü köpeği dışında köpek beslerse her gün onun sevabından iki kırat eksilir hadisini nakletmiş. Ebu Hüreyre bu hadisi ya da ekin köpeği istisnasını da katarak anlatmıştır. Ebu Hüreyre'nin hadisi bu ilaveyle anlattığı kendisine söylenince İbn Ömer, çünkü Ebu Hüreyre'nin ekini var demiştir. Nevevi 4 Taksim 43. Abdullah İbn Ömer'in bu sözünden kişisel ihtiyaç ve arzunun insanı hadise nasıl katmalar yapmaya götürdüğünü kanıtlar. Eğer hadisçiler senet eleştirisine verdikleri ağırlık kadar içerik eleştirisine de ağırlık vermiş olsalardı, sayı kabul edilen pek çok hadisin uydurulmuş olduğu ortaya çıkacaktı. Bu konuda İbn Haldun'un şu hükmü ne kadar doğrudur? Çoğu kez tarihçiler, müfessirler ve hikayeci nakilciler çok yanılgıya düştüler. Çünkü onlar cılız şişman her nakle güvenmişler, bunları temellerine vurmamış, benzerleriyle karşılaştırmamış, hikmet ölçütüyle, evrenin gerçekleriyle tartmamışlar. Duydukları haberleri akıl süzgecinden geçirmemişler, bu yüzden haktan sapmışlar, vehim ve yangın çölünde itip gitmişlerdir. Mukaddime sayfa 12. Rivayetleri dinin temel kaynağı olan Kur'an'a vurmamanın sonucunda Kur'an'a ters birçok haber inanç haline getirilmiştir. Bunlardan biri de köpek hakkında rivayet edilen hadistir. Kur'an'a göre yerde deprenen, gökte uçan her hayvan türü tıpkı insanlar gibi birer toplumdur. Enam 38. Bu ve benzeri ayetlerde hayvanlara acıma duygusu aşılanmaktadır. Bunun yanında yine peygamberden gelen bir sözde susuzluktan soluyan bir köpeği suluyan bir günah kadınının affedildiği vurgulanmaktadır. Müslim Selam B41 H153-155 Müsned 2 Taksim 507 İbn Ömer ve Ebu Hüreyre'nin rivayetlerinde ise bazı istisnalar dışında köpek besleyen kişinin her gün sevabının azalacağı belirtilmek suretiyle adeta o hayvanların ölüme terk edilmesi salık verilmektedir. Oysa aynı peygamberin başka bir hadisinde de köpekler de sizin gibi birer toplum olmasalardı onların öldürülmesini buyururdum. Tirmizi Ahkam 3-4 dediği anlatılmaktadır. Bu ifadede de köpeğe iyi davranılması öğütü açıktır. Fakat aynı hadisin devamında hiç alacası olmayan kara köpeğin öldürülmesi emrediliyor. Köpeğin renginin kara olması hayvanın kendi seçimi değildir. Tüm köpekleri insanlar gibi sosyal toplum sayan ve onlara acımayı öğütleyen peygamberin kara köpeği bunun dışında tutması ve hayvanın öldürülmesini emretmesi elbette doğru olmaz. Bu kara köpekten korkanların düşüncelerinin hadis şekline sokulmasıdır. Köpek beslemek, hayvana acımak, bakmak niçin sevabın azalmasına neden olsun? Tam tersine sevabı artırması gerekir. İşte bu gibi çelişkili sözler rivayetlerin içeriğinin Kur'an gerçeklerine vurulmamasından ötürü literatüre geçmiştir. Bu konuda Cahiz 255 Taksim 869 Kitabul Hayavan'ında rivayetlerin akıl süzgecinden geçirilmemesi sonucu yanlış anlamaların doğduğunu belirtir. Ekin yahut dar ya da av köpeği dışında köpek besleyen günahkar olur. Buhari Bel'ul Halk 17, Hars 3, Müslim Musakat B10, H50-61, Tirmizi Said 17, Nesai Said 12, 13, 14, İbn Mace Said 2. Hadisini ele alıp eleştirir. Sürü köpeğinin koyunları beklemek için mübah kılındığını belirten bir rivayet kaydeder. Köpeğin beklemesine ihtiyaç duyulan başka şeyler de vardır. Sürü için izin verilince beklenmesine ihtiyaç duyulan başka şeyler için de izin verilir. Cahiz şu sonuca varır. Belki de peygamber köpek hakkındaki bu sözü başka insanların sözü olarak anlatmıştır. Belki de o gün böyle söylenmesi gereken bir hastalık bir neden ortaya çıkmıştır. Sonra insanlar bu sözün söylenmesini gerekli kılan nedeni bırakıp sözü soyut olarak anlatmıştır. Belki de bu sözün baş tarafı da vardı. İşiten kimse sadece sonunu işitti, baş tarafını işitmedi. Ya da peygamberle bazı kişiler arasında bir olay geçmişti. Peygamber de olayla ilgili olarak böyle dedi. Bütün bu varsayımlar mümkündür ve savulamaz. K. El Hayavan 1 Taksim 148 Bak Duhal İslam 123-133. Cahiz eleştirisinde aşırı gitmekle beraber genelde haklıdır. Gerçekten hadisçiler ağırlıklarını senet eleştirisine vermişler, içeriği akıl süzgecinden geçirmemişlerdir. Bu konuda Ahmet Emin de Tirmizi'nin rivayet ettiği şu hadisi verir. Allah'ın elçisi buyurdu. Mantar mendendir, suyu göze şifadır. Ac ve cennettendir, o da zehre karşı şifadır. Tirmizi Tıp B22H2068. Bu hadisi rivayet edenler mantarın göz hastalığını iyi ettiğini ya da acvenin panzehir olduğunu denediler mi? Hayır. Gerçi onlar bu konuda Ebu Hureyre'nin bir denemesini nakletmişlerdir. 3 ya da 5 ya da 7 mantar aldım. Onları bir bardağa sıktım. Gözleri amşa, zayıflayan ve sürekli yaşaran cariyenin gözüne sürdüm. İyi oldu. Tirmizi Tıp 22H2069. Ama rivayet hükmün doğruluğunu kanıtlamaya yetmez. Birçok deneme yapmak lazımdır ki mantarın gerçekten ilaç olup olmadığı anlaşılsın. Keza hadisçiler hadis uydurulmasında büyük etken olan siyasi olayları da incelememişlerdir. Bundan dolayı Emevileri ya da Abbasileri ya da Alevileri destekler nitelikte birçok hadisin doğruluğundan kuşku duymamışlardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devrindeki ortamla Hulefai Raşid'in Emeviler ve Abbasiler devirlerindeki ortamları, ortamlarda meydana gelen değişikliklerin aktarıcıları nasıl etkilediğini, çeşitli ortamlarda yetişen aktarıcıların nasıl yaşadıkları, ortamdan etkilendiklerini incelememişlerdir. Duhal İslam sayfa 130-131. Sahabenin udulü. Udul, düzgün, doğru sözlü olmak anlamına gelir. Hadis biliminde cerh, yaralamak. Hadis rivayet eden kişinin güvenilir olmadığını ortaya çıkarmak. Tadil de güvenilir, doğru sözlü, hafızası sağlam olduğunu kanıtlamak anlamına gelir. Hadislerin sağlamlığı veya çürüklüğü, cerh ve tadil biliminin saptadığı kriterlerle anlaşılır. Bu bilim, hadis rivayetlerini aktarımlarını eleştirme metodudur. Hadis eleştiricileri, hadislerin sağlamlığını, o hadisi rivayet eden kişilerin güvenilirliği ve en son aktarıcıdan onu peygamberden aktarana kadar bütün ravilerin, aktarıcıların kopuksuz olarak birbirlerine bağlanmalarıyla anlarlar. Peygamberden hadisi aktaranla peygamber arasında bir şahıs düşmüşse buna mürsel denir. Aradaki ravi düşmüşse buna münkati denir. Hadisi rivayet eden kişinin zayıf raviler yerine zincirde olmayan sağlam ravi koyması işlemine tedlis, bu işi yapana müdellis denilir. Başlı başına bir bilim olan bu yöntemin kurallarını izah etmek amacımızı aşar fakat saydığımız bu kuralların hepsi hadisin senediyle yani aktarma zinciriyle ilgilidir. Eğer rivayet edenler peygamberin sahabilerine kadar hep güvenilir kişilerse o hadis sağlam kabul edilir ve içerik bakımından eleştirilmez. İşte hadisin en zayıf yanı, içerik bakımından eleştiriye tabi tutulması ve ayrıca sahabilerin hepsinin udul güvenilir kabul edilmesi. Cerh ve tadil kurallarının onlara uygulanmamasıdır. Gerçi bu kuralları onlara uygulayanlar da vardır ama selefin ve halefin, önce ve sonra gelen alimlerin çoğunluğu sahabilerin udulü kanısındadırlar. Gazali el-Mustasfa 1 Taksim 164. Bu tutum yanlıştır çünkü sahabilerin içinde münafıklar da vardı ama bunların kimler olduğu bilinmiyordu. Hatta çevrenizdeki bedevi Araplardan ve Medine halkından münafıklığa, ikiyüzlülüğe iyice alışmış insanlar vardır. Sen onları bilmezsin, onları biz biliriz. Onlara iki kez azap edeceğiz. Sonra da onlar büyük azaba itileceklerdir. Tevbe 101 ayetinde açıkça belirtildiği üzere peygamberin kendisi dahi bu münafıkların hepsini bilmiyordu. Çünkü bunlar öteki insanlar gibi huzuruna gidip geliyorlar, namazlarını kılıyorlardı. Kişinin içinde gizlediğini Allah bilir. Ayrıca sahabi de ne kadar yüksek karakterli olursa olsun yine insandır. Yanılabilir, unutabilir, duyduklarını yanlış anlayabilir. Peygamberler tebliğ konusunda masumdurlar. Onun dışında kimse masum değildir. Onlar da herkes gibi insan olduklarına göre diğer insanlarda bulunan zayıflıklar onlarda da olabilir. Sahabenin birbirini eleştirmesi. İşte bundan dolayıdır ki onlar birbirlerini eleştirirlerdi. Biraz önce Ebubekir'in, Ömer'in, Ali'nin ve diğer sahabilerin arkadaşlarından duydukları hadisleri hemen kabul etmediklerini, onların doğruluğunun kanıtlanmasını istediklerini gördük. Dahası da var. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği, cenaze taşımış olan kimse abdest alsın. Başka rivayette yıkansın. Bakınız El-Fethur Rabbani 2 Taksim 145-147 hadisini Abdullah İbn Abbas kabul etmemiş. İki kuru odun taşımaktan dolayı abdest almamız gerekmez demiştir. Yine Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği, biriniz uykudan kalkınca elini kaba sokmadan önce yıkansın. Çünkü uykuda elinin nereye değdiğini bilemez. Buhari Vudu 26, Müslim Taharet 87-88, Ebu Davud Taharet 49. Hadisini de İbn Abbas ve Ayşe kabul etmemişler. Mihrasa büyük su küpü ne yapacağız? Yani o kocaman küpteki suyu el daldırmadan nasıl kullanacağız? Çünkü ona ya el daldırılarak veya küçük bir kap sokularak su alınır. Ebu Hureyre'nin sözü doğru olsa artık küpteki suya el batırıldığı için o pislenir, kullanılmaz veya o suyu kullanmak çok zor olur. İbn Hanbel'in rivayetinde Ebu Hureyre bu hadisini küpünüz gelince ne yapacaksınız diyerek itiraz eden Kays el-Eşcaci'ye senin şehrinden Allah'a sığınırım demiştir. İbn Hanbel, Müsned 2 Taksim 382. Muslukların olmadığı, kapkacağında öyle bol bulunmadığı 1500 yıl önceki şartlarda insanlar sabahleyin kalkınca mecburen küpe ellerini daldırıp su alıyorlardı.